Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Hale Müge Gürtürk. New York Times Bestseller Bela Geliyorum Demez, Tıpkı Aşk Gibi, Ayaklı Bela, James McQuire, Türü Roman, Türkçe'ye çeviren Boran Evren, Yabancı Yayınları 1. Baskı, Ağustos 2013 İstanbul, ISBN No'su 978-605-63708-6-1. Bu kitap 463 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Ekim 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Tatlı Belam Jeff için. Prolog. Alnında biriken ter damlalarına ve güçlükle soluk alıp vermesine rağmen hasta gibi görünmüyordu. Teninde alışık olduğum o yumuşak parlaklık yoktu ve gözlerinin ışıltısı eskisi gibi değildi ama hala güzeldi. Hayatımda göreceğim en güzel kadın. Eli yatağın kenarından düştü ve bir parmağı titredi. Bakışlarım kırılgan, sararmaya başlamış tırnaklarından incelmiş koluna, oradan da kemikli omuzlarına geçip nihayet gözlerinde sabitlendiler. Ancak incecik birer şerit kadar orada olduğumu bildiğini gösterecek kadar açılmış göz kapaklarının arasından bana bakıyordu. Bu huyunu çok seviyordum. Bana baktığı zaman gerçekten beni görüyordu. Sadece beni görüyordu. Ötemdeki bir şeyleri, mesela o gün yapması gereken düzinelerce işi düşünmüyor ya da aptal hikayelerimi dinlermiş gibi yaparken bir yerlere dalıp gitmiyordu. O dinlerdi ve dinlemekten mutlu olurdu. Geri kalan herkes başını sallayıp dinler gibi yapıyordu. O hariç, o her zaman beni dinlerdi. Travis dedi boğuk bir sesle. Boğazını temizleyip dudaklarına belli belirsiz bir gülümseme oturttu. Gel buraya bebeğim, sorun yok. Gel bakayım yanıma. Babam hemşireyi dinlerken parmaklarıyla beni ensemden itti. Babam ona Becky diyordu. Eve ilk defa birkaç gün önce gelmişti. Nazikçe konuşuyordu ve gözlerinde de iyilik var gibiydi. Ama Becky'yi sevmemiştim. Açıklayamıyordum ama onun burada olması korkutucuydu. Yardım etmek için gelmiş olabileceğini biliyordum ama babam onun varlığından bir sıkıntı duysa bile burada olması iyi bir şey değildi. Babam beni itince birkaç adım ilerleyip anneme neredeyse bana dokunabileceği kadar yaklaştım. Her şey yolunda Travis diye fısıldadım. Annecik sana bir şeyler söylemek istiyor. Parmağımı ağzıma sokup diş etlerime bastırarak oynadım. Başımı aşağı yukarı oynatınca annemin küçük gülümsemesi büyüyormuş gibi oluyordu. Onun için yanına giderken büyük adımlar atmaya dikkat ettim. Kalan gücünü kullanıp bana daha yakından baktı. Sonra da derin bir nefes aldı. Senden isteyeceğim şey çok zor olacak oğlum. Yapabileceğini biliyorum çünkü artık koca adam oldun. Başımı yeniden sallayıp öyle hissetmesem de gülümsemeyle karşılık verdim. O kadar yorgun ve rahatsız görünürken gülümsemesi gerçekmiş gibi gelmiyordu. Ama cesaret onu mutlu ediyordu. Dolayısıyla ben de cesur davrandım. Travis, sana söyleyeceğim şeyleri dinlemeni ve daha da önemlisi hatırlamanı istiyorum. Bunu yapman çok zor olacak. 3 yaşımda yaşadıklarımı hatırlamaya çalışıyordum ve sözünün devamını getiremedi. Bir an için ağrısı artmıştı. Belki ağrı dayanılmaz mı oldu? Dayan deyip anneme damardan bir iğne yaptı. Birkaç saniye sonra annem rahatladı. Bir nefes daha alıp yeniden başladı. Bunu anneciğin hatırına yapabilir misin? Az sonra söyleyeceklerimi hatırlayabilir misin? Bir kere daha başımı sallayınca elini yanağıma getirdi. Cildi çok sıcak sayılmazdı ve titremeye başlayıp yatağa düşmeden önce elini yanağımda sadece birkaç saniye için tutabildi. Önce şu, üzgün olmak ve hissetmek kötü bir şey değildir. Bunu hatırla. İkincisi şu, olabildiğince uzun süre çocuk kal. Oyun oyna Travis. Zevzek ol. Gözleri buğulandı. Sen ve kardeşlerin birbirinize bakabilirsiniz ve babanıza. Büyüyüp başka bir yere taşındığınızda bile eve dönmek önemlidir, tamam mı? Başımı aşağı yukarı sallayıp çaresizce onu memnun etmeye çalıştım. Yakın bir zamanda aşık olacaksın oğlum. Öylesine bir kıza kapılma. Kolay lokma olmayan kızı seç. Uğruna mücadele etmen gereken kızı. Ve sonra da asla mücadele etmeyi bırakma. Asla. Derin bir nefes aldı. İstediğin şey için mücadele etmeyi bırakma. Ve asla kaşlarını çattı. Anneciğinin seni sevdiğini unutma. Beni göremesen bile. Bir gözyaşı yanağından aşağı süzüldü. Ben seni daima daima seveceğim. Kesik kesik nefes alıp ardından öksürdü. Becky tamam deyip komik görünüşlü bir şeyi kulaklarına soktu ve ardından annemin göğsüne dayadı. Dinlenme vakti geldi. Vakit yok diye fısıldadı annem. Becky babama baktı. Fazla zamanı kalmadı. Bay Maddox, diğer çocukları da veda etmeleri için getirseniz iyi olur. Babamın dudakları sert bir çizgi halinde kasıldılar ve başını salladı. Ben hazır değilim dedi hıçkırıkların arasından. Karını kaybetmeye hiçbir zaman hazır olmayacaksın. Jim, ama oğullarına veda etmeden gitmesine de izin veremezsin değil mi? Babam bir dakika düşündü, burnunu yeniden sildi ve başıyla onayladı. Öfkeden delirmiş gibi ayaklarını yere vura vura odadan çıktı. Annemin nefes almak için uğraşmasını izledim. Gözlerimi yanında duran kutunun üstündeki sayıları kontrol eden Becky'ye diktim. Annemin bileğine dokundum. Becky'nin benim bilmediğim bir şeyi biliyormuş gibi baktığını görünce midem bulanır gibi oldu. Becky gözlerime bakabilmek için eğilerek Travis bak dedi. Anneciğe vereceğim ilaç onu uyuttu. Tutacak ama uyurken bile seni duyabilecek. Anneciğine hala onu sevdiğini ve onu özleyeceğini söyleyebilir misin? Söylediğin her şeyi duyacak. Anneme bakıp hemen başımı iki yana salladım. Onu özlemek istemiyorum. Becky yumuşak sıcak elini omzuma koydu. Tıpkı canım sıkıldığında annemin yaptığı gibi. Annem burada seninle beraber olmak istiyor. Bunu gerçekten çok istiyor ama İsa şimdi onu yanına çağırıyor. Yüzümü buruşturdum. Benim ona İsa'dan daha çok ihtiyacım var. Becky gülümseyip saçlarımdan öptü. Babam kapıyı tıklattıktan sonra açtı. Kardeşlerim çevresini sarmışlardı. Becky elimden tutup beni onların yanına götürdü. Trenton'ın gözleri annemin yatağından ayrılmadılar. Taylor ise yatak dışında her yere bakıyorlardı. Hepsinin benim hissettiğim kadar korkuyor gibi görünmesi bir şekilde bana kendimi daha iyi hissediyorum. Tiriyordu. Thomas gelip yanımda biraz önümde durdu. Tıpkı beni ön bahçede oynarken Taylor'la kavga çıkarmaya çalışan komşu çocuklarından koruduğu gibi. Thomas iyi görünmüyor dedi. Babam boğazını temizledi. Anneniz uzun süredir çok hastaydı çocuklar ve artık zamanı sözünü bitiremedi. Becky anlayışı küçük bir gülümsemeyle sözü babamdan devraldı. Annenin son günlerde yemeden içmeden kesildi. Vücudu kendini bırakıyor. Bunun çok zor olduğunun farkındayım ama annenize onu sevdiğinizi ve onu özleyeceğinizi ve artık onun gözü arkada kalmadan gidebileceğini söylemeniz lazım. Gözünüzün arkada kalmasına gerek olmadığını bilmesi lazım. Kardeşlerim aynı anda başlarını salladılar. Ben hariç hepsi. Ben onun gözünü üstümde hissetmek istiyordum. İsa'nın onu çağırıp çağırmaması umurumda değildi. O benim anneciğimdi. İsa yaşlı bir anneyi alsındı. Bakması gereken küçük çocukları olmayan bir anneyi. Bana söylediklerini hatırlamayı denedim. Kafamda birleşmeye çalıştım. Oyna, babanı ziyaret et. Sevdiğin şey için mücadele et. Son kısmı beni rahatsız etmişti. Annemi seviyordum ama onun için nasıl mücadele edeceğimi bilmiyordum. Becky babamın kulağına eğildi. Babam başını salladı ve ardından kardeşlerime bakıp evlatlarım, şimdi annenize veda edeceğiz. Thomas vedalaşma bitince kardeşlerini yataklarına yatır. Sonrasını görmelerine gerek yok. Thomas evet efendim dedi. Cesur numarası yaptığını biliyordum. Bakışları en az benimkiler kadar hüzünlüydü. Thomas bir süre annemle konuştu. Sonra Taylor ve Taylor kulaklarına bir şeyler fısıldadılar. Trenton onu kucaklayıp uzun süre ağladı. Herkes ona huzur içinde bizi bırakıp gidebileceğini söylüyordu. Ben hariç herkes. Annem bu defa söylenenlere karşılık vermedi. Thomas elimden çekip beni yatak odasından çıkarttı. Koridora gelene dek geri geri yürüdüm. Annem sadece uykuya dalacakmış gibi düşünmeye çalıştım ama başım dönüyordu. Thomas beni kaldırıp merdivenlerden üst kata taşıdı. Duvarların ardından babamın feryatları gelmeye başlayınca hızlandı. Thomas sana ne dedi diye sordu. Küvetin musluğunu açarken yanıt vermedim. Onun sorusunu duydum ve annemin bana söylediklerini hatırlıyordum. Ama gözlerim ağlamayı, ağzım da konuşmayı unutmuş gibiydi. Thomas toprak lekeli tişörtümü, şortumu ve Thomas marka iç çamaşırlarımı çıkartıp yere attı. Küvete girme zamanı geldi ufaklık. Beni yerden kaldırıp sıcak suyun içine oturttu. Kumaş parçasını ıslatıp başımın üstünde sıktı. Gözümü kırpmadım. Yüzüme su gelmesinden nefret etsem de silmek için kılımı bile kıpırdatmadım. Dün annem ikizlere ve babama bakmamı söyledi. Thomas ellerini küvetin kenarına koyup çenesini de ellerinin üzerine koydu. Ben de öyle yapacağım Trev, tamam mı? Sana bakacağım. Onun için endişelenme. Hepimiz annemi özleyeceğiz ama korkma. Sana söz veriyorum, her şeyin yolunda gitmesini sağlayacağım. Başımı sallamayı istedim ya da ona sarılmayı ama hiçbir uzva söz geçiremiyordum. Annem için mücadele etmem gerektiği halde üst katta su dolu bir küvette bir heykel kadar kıpırtısız oturmuş duruyordum. Daha şimdiden onu hayal kırıklığına uğratmıştım. Vücudum çalışmaya başlar başlamaz bana söylediği bütün o şeyleri yapacağıma içimden söz verdim. Hüznüm kaybolduğunda durmadan oynayacak ve hep mücadele edecektim sonuna kadar. 1. Bölüm. Güvercin. Kahrolası akbabalar. Seni saatlerce bekleyebilirlerdi. Günler boyunca, geceler boyunca. Sana baktıklarında içini görürler, ilk hangi parçanı çekip koparacaklarına karar vermeye çalışırlardı. En leziz, en yumuşak parçana göz dikerler, bazen de sadece en kolay nereye erişirim diye bakarlardı. Bilmedikleri, beklemedikleri şey ise kurbanın rol yapmasıydı. İşte böyle bir durumda da kolay lokma olan akbabalardı. Tam yapmaları gereken tek şeyin sabırlı olup arkalarına yaslanmak ve göçüp gitmeni beklerken keyif yapmak olduğunu düşünürlerken sen onlara saldırmalıydın. O anda gizli silahını çıkartmalıydın. Statükoya hiç saygı duymamak, dünyanın düzenine teslim olmak, reddetmek. O anda onları umursamazlığının şiddetiyle şoke ederdin. Çemberdeki bir rakip, hareketleriyle zayıf noktalarını bulmaya çalışan, hıyarın teki, seni kendine bağlamaya çalışan bir kadın, hepsi de işe yarıyor. Çok küçük bir yaştan itibaren hayatımı bu şekilde yaşamak için bilhassa özen gösterdim. Şu ruhlarını kendilerine gülümseyen ilk hazine avcısı, acuzeye veren yufka yürekli geri zekalılar tamamen yanılıyorlardı. Ama bir nedenden ötürü sürünün tersine giden bendim. Kara koyun bendim. Bana soracak olursan zor olan onların yoluydu. Duyguları dışarıda bırakıp yerine hissizlik ya da öfkeyi, ki kontrol etmesi daha kolaydı, geçirmek kolaydı. Kendine bir şeyler hissetme izni vermek insanı incitebilir hale getiriyordu. Bu hatayı kardeşlerime, kuzenlerime ya da arkadaşlarıma ne kadar açıklamaya çalışırsam çalışayım bana şüpheyle yaklaştılar. Onları zerre kadar umursamayan, becer beni topuklulara giymiş salak bir şırlık için ağladıklarını ya da geceleri uykusuz kaldıklarını ne kadar sık görsen de bunu niye yaptıklarını anlayamıyordum. Kalbinin bu denli kırılmasına değecek kadınlar onlara aşık olmana hemen öyle kolay izin vermezlerdi. İlk geceden koltuğunun üstünde domalmazlar ya da onları yatak odasına çekmene razı gelmezlerdi. Öyle kolay değillerdi. Teorilerim umursanmadı çünkü dünyanın düzeni böyle değildi. Çekim, seks, aşk, sevgi ve ardından kalp kırıklığı. Mantıklı düzen buydu, hep böyleydi. Ama benim için değil, hiç yolu yok hocam. Uzun zaman önce yoluma bir kurma çıkana dek akbabalarla besleneceğime karar vermiştim. Bir güvercinin gelmesini bekleyecektim. Kimseye ayak bağı olmayan, sadece kendi işine bakıp ihtiyaçları ve bencilce alışkanlıklarıyla başkalarını aşağı çekmekten hayatını sürdürmeye çalışan biri. Cesur, iyi iletişim kuran, zeki, güzel, tatlı dilli, hayat boyu eşin olabilecek bir canlı. Sana güvenmek için bir nedeni olana dek elde edilemeyen birisi. Apartmanın açık kapısının önünde durmuş sigarasının son küllerini silkerken çemberde gördüğüm pembe kaşmir yeleği içindeki kız geldi aklıma. Düşünmeden ona güvercin demiştim. Onu o an olduğundan daha huzursuz edecek aptal bir takma attı. Al al olmuş yüzü ve kocaman açılmış gözleriyle dışarıdan bakıldığında masum görünmüştü. Ama bunun sadece kıyafetlerinden kaynaklandığını anlamıştım. Boş gözlerle oturma odasına bakarken kendimi zorlayıp kızı düşünmeyi bıraktım. Megan koltuğuma uzanmış televizyon izleyip pinekliyordu. Sıkılmış gibi görünüyordu ve ben de dairemde hala ne aradığını merak ettim. Genelde onunla işim bittikten sonra ıvır zıvırını toplayıp giderdi. Sokak kapısını itince gıcırdadı. Boğazımı temizleyip sırt çantamın saplarını tuttum. Megan, ben çıkıyorum. Oturup gerindi. Sonra da fazlasıyla büyük el çantasının zincirini tuttu. O çantayı dolduracak kadar eşyanın olduğunu sanmıyorum. Megan gümüş renkli zincirleri omzuna geçirdi ve ardından dolgu topuklu ayakkabılarını giyip acele etmeden kapıdan çıktı. Bana bakmadan canın sıkılırsa mesaj at dedi. Devasa güneş gözlüklerini takıp kendisini yollamış olmamdan hiç etkilenmeden merdivenlerden indi. Megan'ın beni sıklıkla ziyaret eden az sayıdaki kadından biri olmasının temel nedeni bu umursamazlığıydı. Bir ilişkimiz olsun diye ağlanıp sızlanmaz kapriz yapmazdı. Aramızdakini olduğu gibi kabul eder ve işine bakardı. Harley'im sonbahar sabahının güneşinde parlıyordu. Megan'ın apartmanın otoparkından çıkmasını bekledim. Sonra merdivenlerden koşarak inerken ceketimin fermuarını çektim. Doktor Ruysler'ın beşeri bilimler dersi yarım saat içinde başlayacaktı ama geç kalmamı umursamıyordu. Eğer onun canını sıkmıyorsa oraya gitmek için kendimi perişan etmenin bir anlamı da yoktu. Arkamdan bir ses bekle dedi. Shelby üstü çıplak bir halde dairemizin kapısının önünde durmuş, tek ayağının üstünde dengede durup diğer ayağına çorap geçirmeye çalışıyordu. Dün akşam sana soracaktım. Marek'e ne dedin? Kulağına eğilip bir şeyler söyledin. Küçük dilini yutmuş gibi görünüyordu. Ona birkaç hafta önce şehir dışına çıktığı için kendisine müteşekkir olduğumu, çünkü annesinin tam bir vahşi kedi olduğunu söyledim. Shelby bana inanmayan gözlerle baktı. Kanka, yapmadın değil mi? Hayır. Jamie onun Jones Country'de alkol kullanmaktan ceza aldığını söylemişti. Başını sallayıp başıyla koltuğu işaret etti. Bu arada Megan'ın geceyi seninle geçirmesine izin verdin mi? Hayır Shep, bunu yapmayacağımı biliyorsun. O zaman sadece derslerden önce sabah sevişmesi için geldi, öyle mi? Seni gün boyu sahiplenmek için ilginç bir yol. Bunun için mi geldiğini düşünüyorsun? Diğer herkes onun bıraktıklarıyla idare etmek zorunda. Shep'le omzunu sıktı. Megan'dan bahsediyoruz. Kim bilir, baksana Amerika'yı kampüse geri götürmem lazım. Seni de götürmemizi ister misin? Sonra görüşürüz deyip Oakley'lerimi geçirdim. İstersen Mare'yi götürebilirim. Shelby'nin yüzü çarpıldı. Aa yok, sağ ol. Verdiği tepkiden eğlenerek Harley'nin üstüne çıktım ve motoru çalıştırdım. Her ne kadar kız arkadaşının arkadaşlarını baştan çıkarmak gibi kötü bir alışkanlığım olsa da aşmayacağım bir çizgi vardı. Amerika onundu ve o bir kızı ilgi gösterdiği anda kız benim için liseden çıkardı. Şey bunu biliyordu. Sadece bana gıcıklık yapmak hoşuna gidiyordu. Adam'la Siktao'nun arkasında buluştum. Çemberi o yönetiyordu. İlk gece ödememi aldıktan sonra bahislerden gelen parayı onun toplamasını istemiş ve girdiği zahmet içinde paranın bir kısmını ona vereceğimi söylemiştim. Giriş paraları onun, bahisten gelenler benimdi. İlişkimiz iş üzere kuruluydu ve ikimiz de ilişkimizi basit tutmayı tercih ediyorduk. O bana para ödemeye devam ettiği sürece ben ona yüzümü göstermiyordum ve o da birileri dayak yemek istemediği sürece gözüme gözükmüyordu. Kafeteryaya doğru yola çıktım. Tam kapısına gelmek üzereyken Lexi ile Ashley yolumu kestiler. Lexi mükemmel bir pozla önümde durup "Hey Trev" dedi. Teni kusursuz bir şekilde bronzlaşmıştı ve silikonlu göğüsleri pembe tişörtünden dışarıya taşıyordu. O karşı konulmaz oynak tepeler ona çakmış olmanın temel nedenleriydiler. Ama bir defa yeterliydi. Sesi bana yavaşça sönen bir balonu hatırlatıyordu ve benden sonraki gece Nathan Squalor ona çakmıştı. "Selam Lex." Hızla yanından geçip kapıdan içeri girmeden önce sigaramın ucunu kopartıp çöpe attım. Pörsük sebzeler, kurulmuş et ve mayhoş meyve suyundan oluşan menüye can atmıyordum. Ama kızın sesi köpüklerinin ulumasına neden oluyor. Konuştuğunu duyan çocuklar hangi çizgi film karakterinin televizyon ekranından fırlayıp geldiğini görmek için başlarını kaldırıyorlardı. Kendilerini umursamadığımı belli etmiş olmama karşın her ikisi de peşimden geldiler. Şey, başımla selam verdim. Amerika ile oturmuşlar, çevrelerindekilerle gülüyordu. Dövüşte gördüğüm güvercin yanlarına oturmuş, elinde plastik çatalıyla yemeğini dürtüklüyordu. Sesi merakını uyandırmışa benziyordu. O koca gözleriyle masanın sonuna kadar gidip tepsimi masanın üzerine atmamı istediğini hissedebiliyordum. Mesafeli, ölçen, biçen, kurnaz bir şey. Gülümsediğinde bile günahkarlığın hiçbir hırka tarafından kapatılmayacak kadar içine işlemiş olduğunu görebiliyordum. O gözler minicik burnunun ve yumuşak hatlarının üstünde adeta havada asılı gibi duruyor ve başka herkes onun saf ve masum olduğunu düşünüyordu. Ama bu kız bir şeyler gizliyordu. Benim fark etmemi sağlayan tek şey kendimi bildim bileli benden de aynı günahkarlığın olmasıydı. Tek fark onun bunu içinde derinlerde tutuyor olması ve benim kendi günahkarlığımı düzenli aralıklarla kafesinden çıkarmamdı. Kendisine baktığımı hissedene dek Shelby'yi izledim. Bana baktığında başımla güvercini işaret ettim. Sadece dudaklarımla "Bu kim?" dedim. Shelby kafası karışmış ve canı sıkılmış gibi görünüyordu. Bir şey söylemedi. "Şu kız," dedim yine sadece dudaklarımı kullanarak. Şevli ne zaman beni gıcık edecek bir şey yapmak üzere olsa takındığı sinir bozucu sırıtmayla ne var diye sordu. Gerinden yüksek bir sesle. Kızın kendisi hakkında konuştuğumuzu bildiği anlaşılıyordu. Çünkü başını eğik tutmuş bizi duyuyormuş mu numarası yapıyordu. Abby, Abernathy'nin yakınında 60 saniye bulunduktan sonra iki şeyi anladım. Fazla konuşmuyordu ve konuştuğunda da tam bir şirretti ama bilemiyordum. Böyle olması hoşuma gitti gibi. Benim gibi hıyarları uzak tutmak için savunması vardı ve tabii bu sadece kararlılığımı artırmaya yaradı. Bana bakarak üçüncü ya da dördüncü kez gözlerini devirdi. Onun canını sıkıyordum ve bu oldukça hoşuma gitmişti. Kendilerine kapıyı gösterdiğimde bile kızlar bana katışıksız bir öfkeyle davranmazlardı. En iyi gülümsemelerim bile bir işe yaramayınca çıtayı bir tık yükselttim. Bir tikin mi var? Bir neyin mi var? Bir tik. Gözlerini sağa sola döndürüp duruyorsun. Eğer beni bakışlarıyla öldürebiliyor olsaydı oracıkta can vermiş olacaktım. Gülmeme engel olamıyordum. Ukalaydı ve sözünü sakınmak gibi bir şeyden de haberi yoktu. Her geçen saniye ondan daha hoşlanıyordum. Eğilip yüzüne yaklaştım. Yine de çok güzel olduklarını söylemek lazım. Bu renk ne ki? Gri mi? Anında başını eğip saçını yüzünün önüne düşürdü. Gol. Onu rahatsız etmiştim ve bu da ilerleme kaydettiğim anlamına geliyordu. Amerika hemen atlayıp beni uyardı. Onu suçlayamazdım. Dairemden sayısız kızın geçtiğine tanık olmuştu. Amerika'nın canını sıkmak istemiyordum ama kızgın görünmüyordu. Daha çok eğleniyor gibiydi. Amerika sen onun tipi değilsin dedi. Oyuna devam edip sanki incinmiş gibi ağzımı açık bıraktım ve ben herkesin tipiyim dedim. Güvercin bana baktı, sırıttı. Sıcak bir his. Tahminen bu kızı koltuğuma atmak için delicesine bir dürtü. İçimi kapladı. O farklıydı ve farklılığı bana hayat katmıştı. Aha bir gülümseme dedim. Sanki hayatımda daha güzel bir şey görmüşüm gibi yüzündeki ifadeye gülümseme deyip küçümsemek bana yanlışmış gibi geliyordu. Ama tam öne geçmeye başlamışken oyunumu yüzüme gözüme bulaştırmak niyetinde de değilim. Demek ki rezil bir piç değilmişim. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum güvercin. Ayağa kalkıp masanın etrafında dolaştım ve eğilip Amerika'nın kulağına fısıldadım. Bana yardım et olur mu? Yemin ederim usulacağım. Bir tane kızarmış patates uçarak yüzüme geldi. Dudaklarını hatunumun kulağından çektirev dedi Şepli. Becerebildiğim en masum ifadeye takındım ve bunu desteklemek için ellerimi havaya kaldırıp gerildim. Bağlantı kuruyorum. Sadece bağlantı kuruyordum. Kapıya gelene kadar birkaç adım geri geri yürüdüm ve kapının önünde küçük bir kız grubu olduğunu fark ettim. Kapıyı açınca bir buffalo sürüsü gibi dışarıya hücum ettiler ve ben de onların çıkmasını beklemek zorunda kaldım. Bir kız bana meydan okuyalı uzun zaman olmuştu. İşin tuhaf yanı onu becermeyi hedeflemememdi. Evet, benim pisliğin teki olduğumu düşünme ihtimali beni rahatsız ediyordu ama bunun umurumda olması huzurumu daha da çok bozuyordu. Her iki halde de uzun zamandır ilk defa ne yapacağı belli olmayan biri vardı karşımda. Güvercin burada karşılaştığım kızların tam zıttıydı ve neden böyle olduğunu öğrenmeliydim. Jenny'nin dersinde sınıf tamamen doluydu. Yerime geçerken basamakları ikişer ikişer çıktım ve ardından bir bataklığı geçer gibi masamın üstünde kalabalık yapan çıplak bacakların arasından kendime yol açtım. Başıma selam verdim bayanlar. Aynı anda inleyip iç çektiler akbabalar. Yarısına ilk yılımda çakmıştım. Diğer yarısına da ilk dönem bitmeden koltuğumu ziyaret etmişlerdi. En sondaki kız hariç. Sofia çarpık bir gülümsemeyle bana baktı. Yüzü alev almış da söndüreni olmamış gibi görünüyordu. Birkaç cemiyet biraderimle yatmıştı. Biraderlerimin alışkanlıklarını ve kızın önlem almadaki kayıtsızlığını bildiğim için ben her zaman dikkatli olsam da onu gereksiz bir risk olarak görmek en iyisiydi. Benim de daha iyi bakışabilmek için dirseklerini masaya dayayıp öne eğildi. Tiksintiyle titrememek için kendimi zor tuttum. Yok, değmez. Önümdeki kumral bana bakıp gözlerini kırpıştırdı. Hey Travis, Siktao'da bir çiftler partisi verileceğini duydum. Hayır dedim, bir an bile duraksamadan. Alt dudağını sarkıttı. Aa, ama partiden bana bahsettiğinde gitmek istediğini düşünmüştüm. Bir kahkaha attım. Partiye laf ediyordum. Dediğimin anladığının bir alakası yok. Yanımdaki sarışın öne eğildi. Travis Maddox'ın çiftler partilerine gitmediğini herkes bilir. Yanlış avın peşinde koşuyorsun Chrissy, öyle mi? Sana soran olmadı zaten, dedi Chrissy yüzünü asarak. Kadınlar tartışırken Abby'nin koşarak sınıfa girdiğini gördüm. Zil çalmadan önce neredeyse uçarak ön sıraya oturdu. Kendime neden öyle yaptığımı soracak vakit bırakmadan kağıdımı elime alıp kalemimi de ağzıma tıktım ve basamaklardan aşağı koşup yanına geçtim. Abby'nin yüzündeki ifade eğlenceli olmanın çok ötesindeydi ve bir nedenden ötürü vücudumun adrenalinle dolmasına neden oldu. Dövüş başlamadan önce yaşadığıma benzeyen bir heyecandı. İyi, benim için not alabilirsin. Bariz bir şekilde midesi bulanmıştı. Bu da beni daha da keyiflendirdi. Çoğu kız sıkıntıdan kafayı sıyıracakmış gibi hissetmeme neden oluyordu. Ama bu kız ilginçti. Hatta eğlenceli sayılırdı. Onun ayaklarını yerden kesmemiştim. En azından olumlu bir anlamda. Varlığımla dahi kusmak istemesine neden oluyordum ve tuhaf bir şekilde bu kendimi ona daha yakın hissetmeme neden oluyordu. İçimi gerçekten de benden nefret mi ettiğini yoksa sadece çetin ceviz mi olduğunu öğrenme isteği kapladı. Eğilip ona yaklaştım. Affedersin, istemeden de olsa seni rahatsız mı ettim? Başını iki yana sallamadan önce bakışları yumuşamıştı. Benden nefret etmiyordu. Sadece benden nefret etmek istiyordu. Ondan iki adım ilerideydim. Eğer oyun oynamak istiyorsa nasıl oynayacağını iyi bilirdim. O zaman derdin nedir? Bir sonraki cümlesini kurmadan önce utanmış gibi göründü. Seninle yatmayacağım. Artık vazgeçmen lazım. Hadi be, bu iş eğlenceli olacak gibi görünüyordu. Senden benim yatmanı istememiştim ki. İstemiş miydim? Sanki hatırlamaya çalışıyormuş gibi düşünceli düşünceli tavana baktım. Niye bu gece Amerika ile beraber bize gelmiyorsunuz? Abby'nin üst dudağı sanki çürümüş bir şeyin kokusunu almış gibi yukarı kalktı. Yemin ederim seninle flört bile etmeyeceğim. Bunu düşüneceğim. Çok fazla gülümseyip niyetimi belli etmemeye çalıştım. Yukarıdaki akbabalar gibi hemen bacaklarını açmayacaktı. Arkama döndüğümde hepsinin fal taşı gibi açılmış gözlerle Abby'ye baktıklarını gördüm. Onlar da benim gibi biliyorlardı. Abby farklıydı ve ben de bu kızı elde etmek için çaba gösterecektim. Bir kez olsun bir kız için çabalayacaktım. 3 tane dövme eskizi ve 2 düzine 3 boyutlu kutu çizdikten sonra ders nihayet bitti. Kimse beni durduramadan kalabalığın arasından süzülerek geçtim koridorları. Epey iyi bir hız yapmıştım ama Abby bir şekilde aramızdaki mesafeyi açmış, dışarı çıkmayı başarmıştı. Lanet olsun, benden uzak durmaya çalışıyordu. Yanına gelene de hızlı hızlı yürüdüm. Düşündün mü? Bir kız saçıyla oynayarak "Hey Travis" dedi. Abby yürümeye devam ederek beni kızın kulak tırmalayan gevezeliğiyle baş başa bıraktı. "Affedersin Heather." "Affedersin Heather. Benim gitmem lazım." Kız bana sarıldı, sırtını sıvazladım. Silkinerek kollarından kurtuldum ve kim olduğunu hatırlamaya çalışarak yürümeye devam ettim. Heather'ın kim olduğunu hatırlayamadan önce Abby'nin uzun, yanık tenli bacakları görüş alanıma girdi. Bir Marlboro yakıp koşarak yanına gittim. "Nerede kalmıştım?" "Ha evet, sen düşünüyordun. Neden bahsediyorsun? Bize gelmeyi düşündün mü? Eğer evet dersem beni takip etmeyi kesecek misin?" "Düşünüyormuş" numarası yapıp ardından başımı salladım. "Evet, o zaman geleceğim." "Deli saçması. O bu kadar kolay bir kız değildi." "Ne zaman?" "Bu akşam. Bu akşam size geleceğim." Adımımın ortasında dona kaldım. Bir şeyler planlıyordu. Atak yapacağını tahmin etmemiştim. "Güzel," dedim şaşkınlığımı gizleyerek. "O zaman görüşmek üzere güvercin." Arkasına dönmeden yürüyüp gitti. Konuşmamızdan biraz olsun etkilenmemişti. Derslerine giden öğrencilerin arkasında gözden kayboldu. Shapley'nin beyaz beyzbol şapkasını gördüm. Bilgisayar dersimize gitmek için hiç de acele ediyormuş gibi görünmüyordu. Kaşlarımı çattım. O dersten nefret ediyordum. Bu zamanda lanet olası bir bilgisayar çalıştırmayı bilmeyen mi kalmıştı? Shapley ve Amerika ile birlikte ana koridorda akan öğrenci trafiğine takıldım. Shapley ve Amerika ile birlikte ana koridorda akan öğrenci trafiğine katıldım. Amerika parlayan gözlerle kıkırdayıp Shapley'nin bana zırvalamasını izledi. O bir akbaba değildi. Evet, seksi bir hatundu ama her kelimenin ardından "yani" demeden muhabbet edebiliyordu. Ve muhabbeti bazen epey eğlenceli olabiliyordu. Onun hakkında en çok hoşlandığım şey ise Shapley ile ilk buluşmalarının üstünden birkaç hafta geçmeden dairemize gelmemiş olması ve o zaman bile birbirlerine sokulup film izledikten sonra yurt odasına dönmesiydi. Ama Shapley'nin onu yatağa atmadan önceki deneme süresinin bitmek üzere olduğuna dair bir his vardı içimde. "Selam Mer," dedim başımı sallayarak. Nasıl gidiyor Trev diye sordu. Bana sıcak bir gülümsemeyle karşılık vermişti ama bir an sonra gözleri hemen Shapley'nin üstüne dönmüştü. Shapley şanslı bir çocuktu. Mary gibi kızlara pek sık rastlanmıyordu. Yerime, yurduma geldik dedi Amerika. Köşedeki yurdunu işaret edip kollarını Shapley'nin boynuna dolayıp onu öptü. Shapley kızın gitmesine izin vermeden önce gömleğinin iki yanından tutup kendine doğru çekti. Amerika son bir kez ikimize el sağladıktan sonra ön kapının oradaki arkadaşı Finch'in yanına gitti. Ona kafayı taktım bakıyorum diye sordu. Shapley'nin koluna yumruk attı. Beni itti. Sen kendi işine baksana man kafa. Kız kardeşi var mı? Hayır, tek çocuk. Arkadaşlarından da uzak durman lazım Trev. Ciddiyim. Shapley'nin son sözleri gereksizdi. Gözleri çoğunlukla duygularını ve düşüncelerini birer ilan panosu gibi apaçık yansıtırlardı ve belli ki son derece ciddiydi. Hatta biraz çaresiz de denebilirdi. Ona kafayı takmakla kalmamıştı. Shapley Amerika'ya aşık olmuştu. AB'ye yaklaşma demek istiyorsun. Alnını kırıştırdı. Herhangi bir arkadaşına yaklaşma demek istemiyorum. Finch'e bile. Uzak dur yeter. Kuzen dedim. Onu kafa kola alarak. Aşık mı oldun? Sayende gözlerim yaşardı. Kapa çeneni diye homurdandı Shapley. Sadece arkadaşlarından uzak duracağına söz ver. Sırıttım. Hiçbir söz vermiyorum. Birinci ayrımın sonu sayfa 27.